Ayrım 18.
1923'ten sonra yine yazmaya başladı. Romanlarının dilini sadeleştirerek yeni baskılarını yaptı. Bu arada Kırık Hayatlar 1924, I ve birçok hikaye ve makalelerini kitap halinde bastırdığı gibi 40 Yıl 1936 adlı 5 ciltlik Edebi ve Saray ve Ötesi 1940-1942 adındaki 3 ciltlik siyasi hatıralarını ve oğlu Halil Vedat'ın hazin ölümünden sonra ona ait hatıralarını Acı Bir Hikaye 1942 yayımladı ve 27 Mart 1945'te İstanbul'da öldü. Romanları Sefile 1885, Tefrika, Nemide 1891, Bir Ölünün Defteri 1891, Ferdi ve Şürekası 1894, Mai ve Siyah 1897, Aşkı Memnu 1900, Kırık Hayatlar 1924, Hikayeleri Bir İzdivacın Tarihi Muaşakası 1888, Bir Muhtıranın Son Yaprakları 1888, Nakil 4 cilt 1892-1894, Küçük Fıkralar 3 cilt 1896, Bu Muydu 1896, Heyhat 1896, Bir Yazın Tarihi 1900, Solgun Demet 1901, Bir Şiiri Hayal 1914, Sepette Bulunmuş 1920, Bir Hikaye-i Sevda 1922, Hepsinden Acı 1934, Aşka Dair 1935, Onu Beklerken 1935, İhtiyar Dost 1937, Kadın Pençesi 1939, İzmir Hikayeleri 1950. Zengin bir yazı hayatına daha çok fenli konulardaki küçük tercümeler ve derlemelerle başlayan ve bu yazılarında Halit ve Mehmet Halit imzalarını kullanan yazar, ilk roman denemesini de İzmir'deyken yaptı, 1885. Hizmet gazetesinde tefrika edilen Sefile adındaki bu roman, aldatılan masum bir kızın ızdıraplarının hikayesidir. Sansürce, Şeair-i İslamiye'ye mugayir, İslam dininin esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla reddedildiği için kitap halinde basılamadı. Böylece genç yazar, daha ilk denemesinde devrin siyasi ve dini baskılarının ortak darbesini yemiş oldu. Fakat cesaretini kaybetmeyerek çalışmalarına devam etti ve bir yıl sonra yine aynı gazetede tefrika edilen Nemide'yi yazdı. Adı ile dilde iptizalden, bayağılaşmaktan kaçınan serveti fünuncuların kahramanları için yarattıkları yeni özel adların Süha, Pervin, Vedat, Adnan, Bülent, Nihal, Suat, Bihter, Cemil, Ferdi, Nevin, Nesrin, Vedide, Behiç, Nezih da ilk örneğini veren bu ikinci deneme sonra kitap halinde de basıldı. Gerek Nemide'de ve gerekse onu takip eden Bir Ölünün Defteri ile Ferdi ve Şürekası'nda kahramanları genç kadınlar olan romantik aşkların karşısındayız. Kahramanların duygu ve hayallerindeki masumiyet ve ölçüsüzlük, hırçınlıklar ve vakaların hep bunların etrafında dönüşü, ilk bakışta romantik bir yazar karşısında bulunulduğu zannını verir. Zaman zaman bu kanaate kapılanlar da olmuştur. Fakat romantizmin ızdıraptan başka bir şey doğuramayacağını ifade eden yazarların eserleri hakkında romantik sıfatını kullanmak güçtür. Halit Ziya'nın bu üç romanında da aşkın ön planda gelmesine ve tamamıyla hissi bir karakter taşımasına rağmen yazarın realist bir görüşle hareket etmek istediği de çok açıktır. Sosyal çevre ve şahıs tasvirleri de genellikle realist bir şekilde yapılmıştır. Romantik davranıştaki insanların ızdıraptan ızdıraba sürükleneceklerine ve hayatta başarı kazanamayacaklarına inanan ve okuyucuyu da buna inandırmaya çalışan yazar, bu inancını artık bir deneme olmaktan çıkararak teknik bakımından tam bir roman hüviyeti kazanmış olan Mai ve Siyah'ta daha açık bir şekilde ifadelendirmek imkanını buldu. Yine tamamıyla romantik bir mizaca sahip olan kahramanını yalnız aşkın karşısında değil, çeşitli olayların karşısında da dener ve hepsinden de yenilmiş, hayal kırıklıkları ile dolu olarak çıkarır. Gustave Flaubert'in Madame Bovary'de yaptığı gibi. Aşkın ikinci plana alındığı Mai ve Siyah'ta sosyal hayata yer verilmiş olması şüphesiz onun en mühim yönüdür. Romanda Ahmet Cemil yalnız iç dünyası ile değil, bu dünyanın bağlı bulunduğu çevre ile birlikte verilmiştir. Onun çocukluğundan itibaren hangi sosyal çevre içinde yetiştiğini, aile ve okul hayatını, küçük yaşlardan başlayarak hayatını kazanmak için karşılaştığı sıkıntıları bütün ayrıntıları ile öğrendiğimiz gibi, bu genç şairin yeni bir şiir yaratmak için neler düşündüğünü, bu düşüncelerini gerçekleştirmek uğruna yaptığı mücadeleleri, düşmanları olan eski edebiyat taraftarlarının ve o devir basın hayatının iç yüzünü tam bir aydınlık içinde görebiliyoruz. Bu bakımdan bu roman aynı zamanda edebiyatı cedide hareketinin ve doğu batı edebiyatları arasındaki zihniyet mücadelesinin romanı olarak da kabul etmekte hiçbir engel yoktur. Gerçekten bu harekete katılan gençlerin çoğu aynı sosyal şartlar içinde yetişmiş, aynı şeyleri gerçekleştirmek istemiş, aynı mücadeleleri yapmışlardı. Adı Stendhal'in meşhur romanının adını da hatırlatan bu romandan sonra Aşk-ı Memnu'da batılılaşmanın Türk zengin çevrelerindeki yönünü buluyoruz. Roman kahramanlarından olan zengin Adnan Bey'in evinde Fransız mürebbiye, batı müziği hayranlığı, piyano, Fransız moda dergileri, Fransız mobilyası ve yaşayış tarzı tamamıyla vardır. Bu aile o devrin batılı hayata en çok uymuş zengin Türk ailelerinin örneğidir. Burada Adnan Bey ailesinin hayatı ile birlikte zengin olmamakla beraber batılı hayata özenen bir başka ailenin, romanın esas kahramanı Bihter'in ailesinin hayatı ve kendisinin yetişme tarzı da bütün özellikleriyle verilmiş bulunuyor. Kırık Hayatlar'da ise yazar bizi tekrar orta halli ve fakir Türk aileleriyle birlikte tam sosyetik bir aile tipiyle de tanıştırır ve geniş bir perspektif içinde onların hayatlarını da verir. Bu romanda da Mai ve Siyah'ta olduğu gibi aşk ikinci plandadır. Halit Ziya'nın Avrupa'yı roman tekniğini safa safa geliştirerek Aşk-ı Memnu'da bu tekniğin bütün inceliklerini gerçekleştirmiş olduğu açıkça görülmektedir. Bununla beraber daha önceki romanlarında da vakalar sağlam bir kuruluşa sahiptirler. Yazar romanını yazmaya başlarken onu nasıl bitireceğini de bilmektedir. Romanlarının vakasını kuran olayların düzeninde çoğunlukla sebeplerden sonuçlara gitmeyi, yani olayların akışındaki normal düzeni tercih eder. Olayların anlatılıp açıklanması ise kendi gözlemlerine dayanır. Bu bakımdan ilk romanlarındaki bazı sübjektif tasvirlerde zamanla yerlerini gözleme ve objektif tasvirlere bırakır. Bunlar kısalıkları ile aynı zamanda aksiyonun durması veya yavaşlaması tehlikesini de önlerler. Mai ve Siyah'tan başlayarak yazar, romanlarına çok ilgi çekici karakterler bulmakta büyük ustalık gösterir. Gerçekten bu romanındaki Ahmet Cemil ve diğer iki romanındaki Bihter, Aşk-ı Memnu ile Vedide, Kırık Hayatlar, Türk romanında adları unutulmayacak olan karakterlerdir. Hele Ahmet Cemil, görünüşü zamanının genç şairleri tarafından taklit edilen ve çok sevilen bir karakterdir. Karakterleri her haliyle canlandırmakta, onları çevrelerinden ve şartlarından koparmadan, bütün psikolojik muhtevaları ile vermekte büyük bir güç gösteren Halit Ziya, tamamıyla gözleme dayanan psikolojik tahlillerini büyük parçalar halinde yapmaktansa, tasvirlerinde olduğu gibi, olaylar arasında eriterek ve gerektiği ölçüde yapmayı uygun görür. Kahramanlarını çok çeşitli sosyal çevrelerden ve mesleklerden seçmesi, romanlarına ayrı bir zenginlik ve değişiklik kazandırmıştır. Ancak kahramanlarını tanıtırken vakayı durdurarak uzun uzadıya onların geçmişlerine dönmesi teknik bir kusur olarak kabul edilebilir. Ayrıca beğendiği karakterlere hiçbir hatalı hareket yaptırmama, onları bir çeşit idealize etmeye özenmesi de dikkati çekmektedir. Bu hususlara, romancının ahlaki kayıtlara ve kamuoyunun değer hükümlerine fazlasıyla bağlı olması, kahramanlarının hareketlerini bu iki açıdan görüp hükme bağlaması, bu sebeple onları Aşk-ı Memnu'nun kahramanı Bihter'e takdir ettiği ceza gibi aşırı cezalara çarptırması da eklenebilir. Halit Ziya'nın romanlarında en açık özellik olarak dil ve üsluptan bahsedilmelidir. Çünkü Halit Ziya'nın dili demek, Servet-i Fünun Nesri'nin dili demektir. Bu nesrin yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü tam bir Osmanlıca olduğu muhakkaktır. Üslubu ise Türk romanında ilk defa Namık Kemal ile başlayan sanatkarhane üslubun en koyusudur. Karakter ve çevre tasvirlerinde realist okulun gözlemci ve ayrıntıcı metodunu başarıyla kullanan yazarın üslubu aynı okulun yalın üslup anlayışı ile ters düşmektedir. Hayal sanatları ile dolu olan bu üslubu sağlamak için yazarın sürekli bir çaba sarf ettiği seziliyor. Sefile ile Nemide de yeni bir dil ve üslup arayışı içinde olan romancı, bir ölünün defterinde aradığını bulmaya başlamıştır. Mai ve Siyah'ta gelişen bu üslup, Aşk-ı Memnu'da en ileri şeklini alır. Ancak bu çok dikkatli ve sağlam üslupta bazen Fransız sentaksının izlerini de görmek mümkündür. Fakat her şeye rağmen edebiyatı cedide nesrinin üslup anlayışını ilk ve son merhale olarak Halit Ziya'nın nesrinde bulabiliriz. Fransız realist romancılarında görülen başarılı insan-çevre kompozisyonu Halit Ziya'nın son üç romanında da açık olarak göze çarpar. Yazar ferdin iç dünyası ile sosyal çevre arasındaki sıkı münasebeti gereği gibi verebilmek için büyük bir çaba içindedir. Ancak buna rağmen yazarın daha çok ferdin iç hayatını ön plana koyduğunu ve sosyal çevreyi de onların şahsiyetlerini daha iyi aydınlatmak için ele aldığını söylemek de mümkündür. Bu bakımdan onun romanlarında devrin siyasi şartlarının zaten müsaade etmediği, sosyal davalar ve onlara ait düşünceler değil, sadece kahramanlarının içinde yaşadıkları sosyal çevrelerin realist tasvirleri vardır. Bu tutumu ile romancı, Balzac'ın metodu ile Paul Bourget'in metodunu kaynaştırmış, ikisinin arasında bir yolu tercih etmiş görünmektedir. Halit Ziya hikaye büyük ve küçük, tarzında da bol denemeler yaptı. İlk hikayeleri olan Bir Muhtıra'nın Son Yaprakları ile Bir İzdivacın Tarihi Muaşakası 1886. Aynı zamanda Ahmet Mithat'ın halk ve medda hikayelerinin tekniğinden ayrılamamış olan hikayelerinden sonra Avrupa'yı tarzda yazılmış ilk örneklerdir. Sayıları 200'e yaklaşan hikayelerinde yazar daha çok şehir hayatının mahalle içlerine ve fakir semtlerine yönelmiş, bu çevrelerin herhangi bir bakımdan dikkati çekip tanınmış tipleri üzerinde durmuştur. Bunların genellikle anormal tarafları kabarık, acınmaya değer, zavallı insanlar arasından seçildikleri görülür. Aşk bu hikayelerde de ikinci plandadır. Daha çok fertlerin çevreden gelme bazı ızdıraplarının tasvir ve tahliline çalışan yazar, roman tekniğinde gösterdiği başarıyı hikaye tekniğinde de tamamıyla sağlamıştır. Ayrıca romanlarındaki dil ve üslup özellikleri hikayelerinde de hemen aynen devam etmiştir. Bu dilin çok eskidiğini fark eden yazar, romanlarının ikinci baskılarında yapmış olduğu kısmi sadeleştirmeyi, hikaye kitaplarının ikinci baskılarında da yapmak lüzumunu duydu. Yeni bir yazı türü olarak ilk defa Halit Ziya'nın Hizmet Gazetesi'nde yayınladığı mensur şiir şekli de Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati devirlerinde geniş rağbet gördü. Bu şeklin edebi nesrin gelişmesinde büyük bir payı vardır. Servet-i Fünun romanının ikinci mühim şahsiyeti ise Mehmet Rauf'tur. 1875'te İstanbul'da doğdu. Bütün öğrenimini İstanbul'da yaptı ve Mektebi Bahriye, Deniz Lisesi bitirdikten sonra Boğaziçi'nde Tarabya önlerinde duran tersane gemisinde elçilik gemilerinin irtibat subaylığı görevinde bulundu. Halit Ziya İzmir'de Hizmet Gazetesi'ni çıkardığı sırada aralarında henüz tanışma yokken ona bazı küçük hikayelerini göndererek hizmette basılmasını sağladı. Bundan sonra Hüseyin Suat, Hüseyin Cahit ve Halit Ziya'nın yazdıkları Mektep Dergisi'nde de yazmaya başladı. 1895. 1896'dan sonra Servet-i Fünun'un hareketine katıldı. Burada önce küçük hikayeler, mensur şiirler ve makalelerle başlayan yazı hayatı, hele 1900'de Eylül'ün tefrika edilmesinden sonra geniş bir şöhrete ulaştı. Servet-i Fünun'un topluluğunun dağılmasından 1908'e kadar yazı yayınlamayan Mehmet Rauf, bu tarihten sonra yeniden geniş bir yayın safhasına girdi. Çeşitli dergilerde piyesleri, hikayeleri, romanları ve makaleleri çıktı. Ayrıca Mehasin 1909 ve Süs 1923 adlı kadın dergilerini de çıkardı. Zambak adı ile yayımladığı açık saçık bir hikaye üzerine askerlikten çıkarıldı ve hayatını yazıları ile kazanmak zorunda kaldı. Son yılları hastalıkla geçti. Bu sıralarda kendisine hükümetçe maaş bağlandı ve 1931 yılında İstanbul'da öldü. Romanları Eylül 1901, Ferda-i Garam 1913, Genç Kız Kalbi 1914, Karanfil ve Yasemin 1924, Böğürtlen 1926, Son Yıldız 1927, Define 1927, Kan Damlası 1928, Halas 1929, Hikayeleri, Aşıka Ane 1909, İhtizar 1909, Son Emel 1913, Bir Aşkın Tarihi 1914, Hanımlar Arasında 1914, Menekşe 1915, Üç Hikaye 1919, Safo ve Carmen 1920, Pervaneler Gibi 1920, Mazide Bir Günah 1920, İlk Temas, İlk Zevk 1922, Aşk Kadını 1923, Kadın İsterse 1923, Eski Aşk Geceleri 1927. İlk yazılarında Rauf Vicdani imzasını da kullanmış olan Mehmet Rauf da roman yazma hevesi yerli ve çevirme romanları okumakla uyandı. İlk denemesini de 15 yaşındayken Basılmayan Denaet yahut Gaskonya Korsanları adlı hikayesiyle yaptı. Basılan ilk yazısı ise Düşman adlı ve Halit Ziya'nın yardımı ile hizmette çıkan bir hikayesidir. Servet-i Fünun'da yazmaya başladıktan sonra makaleleri, mensur şiirleri ve hikayeleri ile adını yavaş yavaş duyurmaya başlayan Rauf'u karşımıza romancı olarak çıkaran ilk eseri Eylül'dür. Mehmet Rauf'un romanları, Ferdin iç hayatını esas alan konuları ile Servet-i Fünun hareketinin genel karakterine daha uygun romantik duyguları, hayalleri ve romantik aşkları işlerler. Bu psikolojik muhtevaya, Halas'ta olduğu gibi bazen yurtseverlik duygularının ve sosyal alandaki batılılaşma hareketine ait bazı unsurların karıştığı da olur. Fakat Rauf'un romanlarındaki sosyal unsurlar basit bir çevre tasviri halinde bile değildir. Esasen sosyal çevreye ve vakaya değer vermeksizin sadece ve bütün kuvvetiyle psikolojik muhtevaya yönelen bir yazardan bundan fazlası da beklenemez. Gerçekten Rauf'un romanlarındaki esas muhtevayı ferdin iç hayatı kurar. Bundan bütün romanlarının daha çok psikolojik roman çeşidine sokulabilecekleri sonucuna varmak güçtür. Temalarının genellikle karakter taşımalarına rağmen romanları içinde psikolojik roman türüne konulabilecek bir tek eseri vardır, Eylül. Eylül gerçekten Türk romanının bu tarzdaki en başarılı örneğidir. Rauf'un romanlarında vaka psikolojik muhtevanın hacmine uygun olarak bazen basit ve ağır, bazen de karışık ve hareketlidir. Vakanın basitliği ve aksiyonun azlığı psikolojik muhteva bakımından çok yüklü olan Eylül'de son kertiye yükselmiştir. Bu eserde aynı sebeple şahıs kadrosu da dar tutulmuş ve böylece psikolojik tahlillerin istenilen genişlik ve derinlikte yapılabilmesi sağlanmıştır. Eylül'de bu tahlillerin yapılışında kullanılan metot kahramanların bir olaydan önceki veya sonraki psikolojik durumlarını açıklamak şeklinde olduğu ve tahliller çoğunlukla uzun pasajlar halinde verildikleri için aksiyonun sık sık kesilmesiyle karşılaşılır. Bu metot hatası bir yana bırakılacak olursa psikolojik tahlillerin son derece başarılı olduklarını kabul etmek gerekir. Romanda bütün cazibesini bu başarıdan almaktadır. Psikolojik muhtevanın dar tutulduğu romanlarında Define, Halas, vakanın daha entrikalı ve şahıs kadrosunun daha geniş olduğu görülür. Rauf'un genellikle romantik bir mizaj taşıyan kahramanları arasında kadınların bazen sağlam iradeli, nefislerine hakim bir karakter göstermeleri onları tabiilikten ayırır ve oldukları gibi görünemeyerek yazarın kendilerinde görmek istediği psikolojik vasıflarla görünürler. Bundan çıkarılabilecek sonuç, yazarın gözleme her zaman aynı değeri ve yeri vermediği, Halit Ziya'nın kullandığı realist metoda aynı derecede bağlı kalmadığıdır. Rauf'un romanlarında dikkate çeken en büyük eksiklik ise üsluptaki gevşekliktir. Halit Ziya'dan onu yine büyük bir farkla ayıran bu gevşeklik, bazen çok basit gramer ve sentaks hatalarına kadar gider. Fakat Halit Ziya'nın çok sağlam, süslü ve külfetli üslubu yanındaki bu kırık dökük haliyle birlikte bu üslubun okuyucu için daha az yorucu ve daha sevimli olduğunu da söylemek mümkündür. Rauf'un sayıları hayli kabarık olan hikayelerinde de hakim temalar hemen hemen romanlarındakilerin aynıdır. Bunlarda da bol bol işlenen hususlar fertlerin çevrelerinden değil, kendi özel hayatlarından ve mizaçlarından doğma şahsi duygulanışlar, aşklar, istekler, ızdıraplar, hayal kırıklıkları ve ümitsizliklerdir. Dil ve üslup ise romanlarındaki özelliklerini sürdürürler. 1908'den sonra yalnız politika ve gazetecilik alanlarında kalmış olan Hüseyin Cahit Yalçın da Servet-i Fünun topluluğunun devam ettiği devirde 1896-1901, tenkit ve polemikte olduğu kadar hikayede ve romanda da ad yapmış yazarlardandır. Hüseyin Cahit, 1874'te aslen İstanbullu olan babasının memurlukla bulunduğu Balıkesir'de doğdu. İlk öğrenimini Serez'de, orta ve yüksek öğrenimini İstanbul'da yaptı. 1896'da Mektebi Mülkiye'yi bitirerek önce Maarif Nezaretine memur oldu ve İdadiler'de edebiyat öğretmenliği yaptı. Yazı hayatına henüz İdadi'de okurken başlamış, Nadide adlı bir roman yayımlamış ve Mektep dergisini çıkaranlar arasına katılmıştır. 1896'da Servet-i Fünun topluluğuna girdi ve bu tarihten başlayarak makale, roman, hikaye ve tenkitler yayımladı. 1901'de Fikret'in ayrılması üzerine birkaç ay süreyle Servet-i Fünun yazı işlerini yönetti. İkinci Meşrutiyet'in ilanına kadar diğer Servet-i Fünuncular gibi o da yazı hayatından çekildi. 1908'de Fikret ve Hüseyin Kazım ile birlikte Tanin gazetesini kurdu. Kısa bir süre sonra gazeteyi tek başına çıkarmaya başladı. Artık politikacı ve gazeteci olmuştu. Birinci ve ikinci meclisi mebusanlara İstanbul mebusu olarak girdi ve 1 Aralık Düyun-u Umumiye Dainler Vekilliğinde bulundu. Mütarekenin ilanı üzerine 1918 İngilizler tarafından Malta'ya sürülen Türk aydınları arasında o da vardı. 3 yıl kaldığı Malta'da İngilizce ile İtalyancayı da öğrenen Cahit, oradaki vaktini bu dillerden ve Fransızcadan ilmi eserler çevirmekle geçirdi. Sürgünden dönüşünde Tanin'i yeniden çıkarmaya ve Malta'da iken çevirdiği eserleri Oğlumun Kütüphanesi adı altında yayımlamaya başladı. Fakat hükümeti şiddetle tenkit eden yazılarından dolayı gazetesi kapatıldı ve kendisi de Çorum'a sürüldü. 1925. Ondan sonra uzun bir süre politikadan ayrılarak Fikir Hareketleri 1933-1940 adı ile çıkardığı derginin yazılarını tek başına hazırlamakla uğraştı. Bu sıralarda edebi hatıralarını da hazırlayıp bastırdı. 1935. Atatürk'ün ölümünden sonra politika hayatına tekrar karışarak yeniden İstanbul mebusu oldu. 1940-1950.